Ayrım 18.
Grand Duke de Galileo'ya yardım etmeye çalıştı. İki Engizisyoncu kardinale yazdığı tavsiye mektuplarında bu aziz memuruna bir iyilikte bulunmalarını istedi. Urban'ın şerefiyle sıyrılmasının mümkün olamayacağı gerekçesiyle bu meseleye karışmaması için kendisini uyarmasına karşın, diyalogdaki ithaf için Grand Duke ne ödemişti? Hristiyan bir prensin asıl görevi Katolikliği tehlikelere karşı korumak değil miydi? Urban kendisine ithaf edilmiş onca kitabı kiliseyi korumak için nasıl yakmak zorunda kaldıysa Ferdinando da aynı biçimde davranmalı, Galileo ile ilişkisini kesmeliydi. Ferdinando yolundan dönmedi. Geri çekilmek yerine girişimlerini daha da arttırdı. Nicolini'nin tavsiyesiyle önemsenmedikleri duygusuna kapılmamaları için Engizisyon'un diğer 10 kardinaline de ayrı ayrı mektup yazdı. Sor Maria Celeste de Galileo'ya yazmaya devam etti. En azından her cumartesi uzun bir rapor gönderiyor. Onunla hasbihal edebileceği bir şeyler olsun diye bütün işleri bir haftaya sıkıştırmaya çalıştığından söz ediyordu. Babasının yokluğunun verdiği acıyı bastırmak için kendisini hiç olmadığı kadar işe ya da kendi deyişiyle bütün gün hiç ara vermeden yemek ve ev işlerinin koruyucu azizesi Marta'nın hizmetine verdi. Bu arada sergilediği cömertlikler sayesinde manastırda sergilenen dini oyunlardan birinde bulunmayı umduğunu söyleyecek kadar San Matteo'daki rahibelerle ilişkilerini ilerletmiş olan Büyükelçinin eşi Caterina Nicolini'ye de mektuplar gönderdi. 12 Mart'ta Galileo'ya şu sırrı veriyordu. Hanımefendinin bizi ziyaret etmek istemeleri gerçekten çok onur verici. Suor Arcangelo ve ben onu ağırlamaktan bahtiyarlık duyacağız. İfade edebilecek kelime bulamadığımdan sevincimizin büyüklüğünü sizin tahayyül etmeniz gerekecek. Kendisine bir oyun izletme konusuna gelince, onun gelişine kadar hazır olması gerekeceğinden şimdilik bir şey diyemiyorum. Bizi izlemek istediklerini açıkça belirttiler. Sizin anlattıklarınıza dayanarak bizim yetenekli olduğumuza inanıyorlar. Ama samimi olmak gerekirse varsın böyle inanmaya devam etsin. Bu arada Mart'ın ortasında Büyükelçi Nicolini, Papa'ya bir kez daha başvurarak Galileo'nun yargılanma sürecinin hızlandırılmasını ve Engizisyon'un önüne çıkartılmadan evine gönderilmesini rica etti. Bir kez daha her tür kınamaya ve eleştiriye boyun eğmeye hazır bu yaşlı ve hasta adamın böyle bir iyiliği hak ettiğini söyledim. Ama Hazretleri yine başka bir yol olmadığını ve bu konulara bulaştığı için Signor Galileo'ya ancak Tanrı'nın bağışlayabileceğini belirttiler. 22. Engizisyon koridorlarında. Galileo Toskana elçiliğinde 2 ay bekledi. Nihayet 12 Nisan 1633 Salı günü Engizisyon'un genel komiseri sorgulamak üzere Galileo'yu çağırdı. Pek çok ünlü resimde Galileo Engizisyon'un önünde ayakta dururken ve çevresi çok sayıda din adamı tarafından sarılmış halde tasvir edilir. Oysa Galileo sadece 2 görevliyle bir sekretere ifade vermiştir. Yargıçlık ve jürilik yapacak olan 10 kardinal soruşturmanın bu evresinde hazır bulunmadılar. Kardinaller Galileo'nun ifadesini ya boş zamanlarında okudular ya da çarşamba sabahları düzenli olarak yaptıkları toplantıların birinde bu ifade kendilerine özetlenerek sunuldu. Çok sevgili efendi babam, davanızdan dolayı size reva görülen şartları, Engizisyon'un koridorlarında bekletildiğinizi, Signor Geri'den, Bokineri Sestilya'nın kardeşi ve Grand Duke'ün özel sekreteri, öğrendim. Eyvahlar olsun. Bir yandan kafanızın dinç olmadığı, bütün bedensel faaliyetlerden de yoksun bırakıldığınız gözümün önüne gelince büyük ıstırap duyuyorum. Öte yandan yetkililerin sizi bırakabilmesi için bunların olması gerektiğini, oradakilerin şimdiye kadar size nazik davrandıklarını ve hepsinden öte davanızın haklılığını ve sizin masum olduğunuzu düşünerek kendimi teselli ediyor. Mübarek Rabbimin yardımıyla davanızın muvaffakiyetle neticeleneceğine olan umudumu koruyorum. Rabbime yürekten sesleniyor, aşkla ve tevekküle sizi ona emanet ediyorum. Şimdi yapacağınız tek şey neşenizi kaybetmemek, fazla endişeye kapılarak sağlığınızı tehlikeye atmamaktır. Düşüncelerinizi ve umutlarınızı Tanrı'ya yöneltin. O ki kendisine itimat edenleri asla yüzüstü bırakmayan, muhtaç oldukları yardımı onlardan esirgemeyen, yumuşak, müşfik bir baba gibidir. Aziz babam, size yazmak biraz olsun hafifletebilmek için cefanızı paylaştığımı söylemek istedim. Kimseye bu sıkıntılardan bahsetmedim. Nahoş haberler bize kalsın. Başkaları sizden yalnızca sevinçli, mutlu haberler duysun istedim. Hepimiz geri dönmenizi bekliyor. Sizinle yeniden hoş sohbetler yapabilmek için can atıyoruz. Efendim, ben oturmuş bunları yazarken belki de Tanrı nasip ettiyse siz çoktan bu musibetten kurtulmuş, feraha çıkmışsınızdır. Kim bilir? Sizi teselli edecek tek varlık olan Rabbime emanet olun. San Matteo, 20 Nisan 1633. Sizi çok seven kızınız, Sor Maria Celeste. Bunlar harfleri her zamankinden daha küçük yazan, son derece kontrollü bir evden çıkmış endişeli bir evladın sözleriydi. Birkaç mektubun postada takılmış olduğu sıralarda ne denli iyimser biçimde krizin çabucak sonuca bağlanacağını ummuş olsa da aslında babasının yargılanma kabusu daha yeni başlamıştı. Mahkemenin evrelerini anlatan harfiyen tutulmuş zabıt aşağıda görüldüğü şekilde günümüze kadar korunmuştur. Çağrılı. Roma'daki Engizisyon Sarayı'nda muhterem komiser pederin her zamanki makamında, Engizisyon Savcısı Carlo Sinceri cenaplarının yardımcılığını yaptığı Genel Komiser Muhterem Peder Fra Vincenzo Maculano da Firenzola'nın huzuruna şahsen çıkartıldı vesaire. Hakikate şehadet etmeye yemin eden Floransalı merhum Vincenzo Galilei oğlu 70 yaşındaki Galileo'ya pederler sordu. Soru: Roma'ya hangi yolla ve ne kadar süre önce geldi? Cevap: Roma'ya Perhiz ayının ilk pazar günü bir tahtirevanla geldim. Soru: Roma'ya kendi rızasıyla mı geldi, yoksa çağrıldı veya birinden emir mi aldı? Eğer öyleyse emri veren kimdi? Cevap: Floransa'daki Engizisyon pederi Roma'ya gelmemi ve kendimi Engizisyon'a takdim etmemi emretti. Soru: Kendisine bu emrin verilme nedenini biliyor mu? Ya da tahmin edebiliyor mu? Cevap: Engizisyon'un önüne çıkma emrinin verilme nedeninin en son basılan kitabım hakkında hesap vermek olduğunu sanıyorum. Nedenin bu olduğunu zannediyorum çünkü Roma'ya gelmem emredilmeden birkaç gün önce matbaacıya ve bana kitabın basımının durdurulması için emir verildi. Ve ayrıca Engizisyoncu peder tarafından matbaacıya kitabımın ilk el yazmasını Roma'daki Engizisyon'a göndermesi emredildi. Soru: Roma'ya gelme emrinin verilme nedeninin kitapta anlattığı şeyler mi olduğunu düşünüyor? Cevap: Bu, diyalog tarzında yazılmış bir kitaptır ve dünyanın yasasını ya da daha ziyade başlıca iki dünya sistemini, göklerin ve öğelerin düzenini ele almaktadır. Soru: Sözü edilen kitap kendisine gösterilirse tanıyabilir mi? Cevap: Öyle sanıyorum. Yani kitap gösterilirse tanıyacağımı umuyorum. Bunun üzerine Linsini Galileo Galilei'nin diyaloğu adıyla 1632'de Floransa'da basılan kitap Delil A. Galileo'ya gösterilir. Galileo bakıp inceler ve bu kitabı çok iyi biliyorum, Floransa'da basılan nüshalardan biridir, benim olduğunu ve tarafımdan yazıldığını kabul ediyorum der. Soru: Keza sözü edilen kitaptaki her kelimenin kendisine ait olduğunu kabul ediyor mu? Cevap: Bana gösterilen bu kitabı biliyorum. Çünkü Floransa'da basılan nüshalardan biridir ve içindeki her şeyin tarafımdan yazıldığını kabul ediyorum. Soru: Sözü edilen kitabı ne zaman, nerede ve ne kadar sürede yazdı? Cevap: 10-12 yıl önce yazmaya başladım. Yazılması sürekli olmamakla birlikte 6 ya da 8 yılımı aldı. Yerine gelince Floransa'da tamamladım. Soru: Roma'ya başka bir zaman, özellikle 1616'da geldi mi? Geldiyse ne vesileyle geldi? Cevap: 1616'da Roma'daydım. Ondan sonra Hazretleri 8. Urban'ın papalığının 2. yılında buradaydım. Son kez 3 yıl önce kitabımı bastırmak istediğim için Roma'ya geldim. 1616'da Roma'ya Nikolaus Kopernikus'un yerin hareket ettiği, güneşin durduğu ve gökkürelerin düzeni hakkındaki görüşü etrafında şüpheler doğduğunu duyunca Katolik inancın kutsal görüşlerine karşı gelmediğimden emin olmak için bu konunun en uygun biçimde nasıl ele alınacağını öğrenmek üzere geldim. Soru: Çağrıldığı için mi geldi? Eğer öyleyse hangi nedenle çağrıldı ve söz konusu konuyu nerede ve kiminle değerlendirdi? Cevap: 1616'da Roma'ya çağrıldığım için değil, kendiliğimden geldim. Roma'da bu meseleyi o sırada Engizisyon'un başındaki bazı kardinallerle, özellikle kardinaller Bellarmino, Aracoeli, San Eusebio, Bonsi ve D'Ascoli ile görüştüm. Soru: Sözü edilen kardinallerle tam olarak neyi konuştu? Cevap: Bu kardinallerle konuşmamın nedeni Kopernikus'un öğretisi hakkında bilgilenmek istemeleriydi. Çünkü Kopernikus'un ki matematik ve gökbilim mesleğinden olmayanlar için anlaşılması çok zor bir kitaptır. Özel olarak Kopernikus'un hipotezine göre gökkürelerin düzenini, Güneş'i gezegenlerin yörüngelerinin merkezine, ardından Merkür'ün yörüngesini Güneş'in çevresine, sonra Venüs'ünkini Merkür'ün çevresine, sonra Ay'ı Yer'in çevresine ve Mars'ı, Jüpiter'i ve Satürn'ü onun çevresine nasıl yerleştirdiğini, hareket konusunda Güneş'i merkezde nasıl sabitlediğini ve Yer'i kendisinin ve Güneş'in çevresine nasıl döndürdüğünü, yani Yer'in kendi çevresinde günlük, Güneş'in çevresindeki yıllık hareketini öğrenmek istiyorlardı. Soru: Dediği gibi sözü edinen konu hakkında hakikati öğrenmek üzere Roma'ya geldiyse bu teşebbüsünün neticesini de söylesin bize. Cevap: Güneşin sabit durduğu, yerin hareket ettiği görüşü etrafında süre giden çekişme hakkında kutsal sansür kurulu mutlak olarak alındığında bu görüşün kutsal yazılara aykırı olduğuna, dolayısıyla bu görüşün ancak Kopernikus'un da yaptığı gibi expositione, hipotetik olarak kabul edileceğine karar verdi. Soru: Söz konusu karar kendisine bildirildi mi? Bildirildiyse kimin tarafından? Cevap: Sansür kurulunun söz konusu kararından haberdar edildim. Kararı bana Kardinal Celapları Bellarmino bildirdi. Soru: Zat-ı Şahaneleri Bellarmino'nun söz konusu karar hakkında kendisine ne dediğini bize söylesin. Bu konu dışında başka bir şey söyledi mi? Eğer öyleyse ne dedi? Cevap: Kardinal Cenapları Bellarmino bana Kopernikus'un sözü edilen görüşünün ancak Kopernikus'un kendisinin de yaptığı gibi hipotetik olarak ileri sürülebileceğini söyledi. Zat-ı Şahaneleri benim bu görüşü hipotetik olarak, yani Kopernikus'un yaptığı biçimde ele aldığımı biliyordu. Aynı Kardinal Cenaplarının Karmelcilerin başı Peder Üstad Paolo Antonio Foscarini'nin bir mektubuna verdiği cevaptan bunu siz de görebilirsiniz. Bende bir kopyası var. İçinde şunlar yazıyor: Bana öyle geliyor ki siz muhteremleri ve Signor Galilei kendinizi mutlak değil hipotetik sözlerle sınırlamakla basiretli bir yol takip ediyorsunuz. Kardinal Cenaplarının bu mektubu 12 Nisan 1615 tarihlidir. Dahası kendileri bana aksi halde, yani mutlak biçimde alınması halinde bu görüşün ne taşınabileceğini ne de savunulabileceğini söylediler. Soru: 1616 Şubat'ında alınan ve daha sonra size bildirilen karar neydi? Cevap: 1616 Şubat'ında Kardinal Cenapları Bellarmino bana mutlak olarak alınması halinde Kitab-ı Mukaddes'le çelişeceğinden Kopernikus'un görüşünü taşımanın ya da savunmanın mümkün olamayacağını, fakat hipotetik olarak alınıp yararlanılabileceğini söyledi. Elimde Kardinal Cenapları Bellarmino'nun kendisine ait 1616'nın Mayıs ayının 26'sında yazılmış bunu doğrulayan bir belge var. Burada Kardinal Cenapları Kopernikus'un görüşünün Kitab-ı Mukaddes'in hilafına ileri sürülemeyeceğini ya da savunulamayacağını söylüyor. Bu belgenin bir kopyasını sunuyorum. Buyurun diyerek biz Kardinal Roberto Bellarmino diye başlayan ve 1616 Mayıs'ının bu 26. günü diye biten, mahkemenin kanıt olarak kabul edip B harfiyle tescil ettiği, bir yüzü yazılı, yaklaşık 12 satır tutan bir yaprak kağıdı mahkemeye ibraz etti. Sonra ekledi: Bu beyanın aslını beraberimde Roma'ya getirdim. Her kelimesi Kardinal Bellarmino'nun elinden çıkmıştır. Soru: Yukarıda sözü edilen meselelerden haberdar edildiği sırada orada başka kişiler de var mıydı? Varsa kimlerdi? Cevap: Kardinal Cenapları Bellarmino bana Kopernikus'un görüşüyle ilgili biraz önce anlattığım şeyleri söylediği sırada bazı Dominikan pederler de oradaydı. Fakat kendilerini tanımadığım gibi o zamandan beri de onları görmedim. Soru: O sırada orada bulunan söz konusu pederlerden biri ya da başka biri aynı konuda kendisine herhangi bir ihtarda bulundu mu? Bulunduysa ne dedi? Cevap: Hatırladığım kadarıyla olay şöyle oldu. Bir sabah Kardinal Cenapları Bellarmino beni çağırtarak herkesten önce Papa Hazretlerinin bilgisine sunmak istediğim özel bir hususu söyledi. Fakat neticede Kardinal Bellarmino bana Kopernikus'un görüşünün Kitab-ı Mukaddes'in hilafına ileri sürülemeyeceğini ya da savunulamayacağını söyledi. Orada bulunan Dominikan pederlere gelince, baştan beri orada mıydılar yoksa sonra mı geldiler hatırlamıyorum. Ayrıca kardinal bana söz konusu görüşün ileri sürülemeyeceğini söylediği sırada orada olup olmadıklarını da hatırlamıyorum. Söz konusu görüşü taşımamam ya da savunmamam doğrultusunda bir talimat verilmiş de olabilir. Üzerinden yıllar geçtiğinden hatırlamıyorum. Soru: O sırada kendisine söylenenler ve ihtar yoluyla emredilenler kendisine okunsa hatırlayabilir mi? Cevap: Bana başka bir şeyin söylendiğini hatırlamadığım gibi, o zaman söylenenler bana okunsa bile hatırlayıp hatırlayamayacağımı bilemiyorum. Ben hatırladıklarımı söylüyorum çünkü söz konusu talimata hiçbir biçimde karşı gelinmediğini, yani yerin hareket ettiğini, güneşin sabit durduğunu ileri süren görüşün taşınmadığını ya da savunulmadığını iddia ediyorum. Bunun üzerine kendisine o sırada tanıklar önünde verilen ve kendisine söz konusu görüşü her ne biçimde olursa olsun taşıyamayacağını, savunamayacağını veya başkalarına öğretemeyeceğini bildiren söz konusu ihtarın okunmasından sonra bu emrin kendisine nasıl ve kimin tarafından verildiğini hatırlayıp hatırlamadığı soruldu. Sorgucular Engizisyon'un 1616 yılıyla ilgili zabıtlarından söz ediyorlardı. Bu ifadeler her ne kadar o sırada salonda kendisine gösterilmediyse de bu zabıtlarda Galileo'nun ismen yer aldığı yığınla kayıt bulunmaktaydı. Örneği 25 Şubat 1616 tarihli kısa bir belgede şöyle deniyordu. Papa Hazretleri, Papa 5. Pol, muhterem kardinal cenapları Bellarmino'ya Galileo adındaki kişiyi huzuruna çağırtarak söz konusu görüşten vazgeçmesini tembihlemesine emretti. Boyun eğmeyi reddetmesi halinde komiser peder bir noterin ve tanıkların huzurunda bu öğretiyi ve görüşü öğretmekten ya da savunmaktan hatta tartışmaktan bile tamamen imtina etmesi için kendisine bir ihtar verecektir. Yine razı gelmezse hapse atılacaktır. Engizisyon'un kayıtlarında aynı sayfanın devamında 26 Şubat tarihli bir başka notta şöyle deniyordu. Kardinal Bellarmino'nun ikametgahında ve sarayda Engizisyon Genel Komiseri Vaizler Tarikatı'ndan muhterem peder Lodi'li Michelangelo Seggizi'nin huzurunda Kardinal Galileo adındaki kişiyi yukarıda adı geçen görüşün yanlış olduğunu tembihleyerek vazgeçmesi için uyardı. Ve hemen ardından orada bulunan kardinal, adı geçen komiser Galileo'ya bir talimat vererek Papa Hazretleri ve bütün Engizisyon adına güneşin evrenin merkezinde bulunduğunu ve yerin döndüğünü iddia eden söz konusu görüşten tümüyle vazgeçilmesi gerektiğini ve bundan böyle hiçbir biçimde ne sözle ne de yazıyla bu görüşü taşımamasını, başkalarına öğretmemesini ya da savunmamasını buyurdu. Aksi halde Engizisyon gereğini yapacaktır. Eski genel komiserin aceleyle eklenmiş bu uyarısı o Şubat sabahının telaşı içinde Galileo'ya Bellarmino'nun sözlerinin bir tekrarı gibi gelmiş olabilirdi. Ama Engizisyon'un dosyalarında son derece sert ve kesin tabirlerle yer almıştı. Bundan böyle hiçbir biçimde sözle ya da yazıyla bu görüşü ileri sürmeyecek, başkalarını öğretmeyecek ya da savunmayacaktır. Görünüşe göre yıllar öncesinde kalan o aynı sabah Kardinal Bellarmino ile Galileo arasında önemli olabilecek özel bir konuşma geçmişti. Galileo verdiği ifadede o özel hususu Papa Hazretleri dışında şimdilik kimseye ifşa edemeyeceğini söyledi. İçeriğiyle ilgili yapılan sayısız tahminden sadece birini alacak olursak bu gizli mesajda o sırada kardinal olan Maffeo Barberini'nin Kopernikusçuluğu sapkınlık olarak damgalanmaktan koruma gayreti içinde olduğundan söz ediliyor olabilirdi. Fakat savcı bu konuyu kurcalamadı. Urban da Galileo ile bir daha hiç konuşmadı. Cevap, kardinal cenapları Bellarmino dışında kimsenin başka bir yoldan bana böyle bir talimatta bulunduğunu hatırlamıyorum. Yine ihtarın bu görüşü taşımamam ya da savunmamamla ilgili olduğunu hatırlıyorum. Hatta başkalarını öğretmemem de belirtilmiş olabilir. Hiçbir biçimde diye bir ifadeyi hatırlamamakla birlikte o da söylenmiş olabilir. İşin gerçeği şu ki birkaç ay sonra Mayıs'ın 26'sında Kardinal Bellarmino'dan sözü edilen görüşü taşımamam ya da savunmamam konusundaki emrini beyan eden, mahkemenize delil olarak sunduğum yazılı bir belge aldığımdan bütün bu ifadelerle kafa yormadım ya da aklımda tutmadım. Şimdi karşıma getirilen diğer iki ifade yani sözü edilen talimatta yer alan başkalarını öğretmeme, ve hiçbir biçimde ifadelerini hatırlamıyorum. Sanıyorum bunun nedeni de benim asıl dayandığım ve belge olarak sakladığım kardinal cenaplarının söz konusu yazılı beyanında zikredilmemiş olmalarıdır. Soru. Sözü edilen ihtarı aldıktan sonra mahkemenin huzurunda teşhis ettiği, daha sonra matbaacıya göndereceği kitabı yazmak için herhangi bir izin aldı mı? Cevap. Yazmakla bu görüşü taşımama, savunmama ya da başkalarını öğretmeme emrine itaatsizlik bir yana ters düşmüş bile olacağımı düşünmediğimden kitabı yazmak için izin almaya çalışmadım. Soru. Aynı kitabın basılması için izin aldı mı? Aldıysa kimden aldı? İzni kendisi mi yoksa başka biri mi aldı? Cevap. Adı geçen kitabı bastırma izni alınmasına gelince. Fransa'dan, Almanya'dan, ve Venedik'ten elverişli teklifler almama rağmen hepsini geri çevirdim ve kitabı başsansürcünün yani Kutsal Saray'ın efendisinin eline vermek üzere kendiliğimden 3 yıl önce Roma'ya geldim. Kendisine uygun gördüğü eklemeleri, çıkarmaları ve değişiklikleri yapmak konusunda mutlak yetki verdim. Kitap peder yardımcısı Visconti tarafından büyük bir özenle incelendikten sonra bir kez de bizzat Kutsal Saray'ın efendisi tarafından gözden geçirildi. Kitaba basım iznini de kendisi verdi. Yani tasvip ederek kitabın basılmasına izin verdi. Ancak Roma'da basılmasını buyurdu. Yaza girmekte olduğumuzu düşünerek hastalık kapma tehlikesinden uzak kalmak için bütün Mayıs ve Haziran ayları boyunca uzak kaldığım evime dönmek istiyordum. Kendisiyle hemen önümüzdeki sonbaharda Roma'ya dönmem konusunda anlaştık. Ben Floransa'dayken veba patlak verdi ve her şey durdu. Bu durumda Roma'ya gitmemi mümkün olamayacağını görerek mektup yoluyla kendisinden kitabın Floransa'da basılmasına izin verilmesini rica ettim. Bana kitabın el yazması ilk haline bakmak istediklerini bildirdiler. Dolayısıyla kitabı göndermem gerekiyordu. Sözü geçen el yazmasını emin bir şekilde gönderebilmek için mümkün olan her yolu denememe, posta idaresinin yöneticileriyle, hatta Grand Duke'ün en yüksek bakanlarıyla bile temasa geçmeme rağmen bir teminat alamadım. Sınırlardaki sıkı tedbirlerden dolayı kitap zarar görebilir, ıslanabilir ya da yanabilirdi. Kitabın yollanmasındaki bu güçlüğü efendi pedere anlattım. O da bana kendisinin kabul edebileceği biri tarafından kitabın yeniden titizlikle gözden geçirilmesini buyurdu. Bu iş için Floransa Üniversitesi Kutsal Metinler Profesörü, Grand Duchess Hazretlerinin vaizi ve Engizisyon Danışmanı Dominikan Peder Üstad Giacinto Stefani'nin atanmasını münasip gördüler. Kitap Floransa'daki Engizisyon görevlisi olan pedere bizzat tarafımdan teslim edildi. O da Peder Giacinto Stefani'ye verdi. Daha sonra kitap Engizisyoncu pedere iade edildi. O da basılacak kitapları Floransa'nın ekselansları adına değerlendiren Signor Niccolo del Antella'ya gönderdi. Landini adındaki matbaacı kitabı Signor Niccolo'dan aldı ve Engizisyoncu pederle görüşüldükten sonra Kutsal Saray'ın efendi pederinin verdiği her emre harfiyen riayet ederek kitabı bastı. Soru: söz konusu kitabı basmak için Kutsal Saray'ın efendisinden izin almaya çalıştığı sırada aynı muhterem pedere daha önce kendisine verilen Kutsal Kurul'un yukarıda anılan direktifiyle ilgili ihtardan söz etti mi? Cevap: baskı ruhsatnamesi istediğim sırada Kutsal Saray'ın efendisine bu emirden söz etmedim. Çünkü bu kitapta yerin döndüğünü, güneşin durduğunu iddia eden görüşü doğrulamadığım ve savunmadığım, daha ziyade Kopernikus'un görüşünün tersini tanıtladığım, Kopernikus'un kanıtlamalarının zayıf ve ikna edici olmaktan uzak olduğunu gösterdiğim ve bu konuda herhangi bir şüphe duymadığım için bunu söylemenin gerekli olduğunu düşünmedim. İfadesindeki bu son söz Galileo'nun durumunun nazikliğini özetler. Kolayca kaçamaklı davranmakla suçlanabilirdi. O günkü sorgulamanın sonunda karşı karşıya bulunduğu tehlikenin büyüklüğünün farkına vardığına kuşku yoktu. O yüzden kendini savunmak için yeterince neden görmüş olsa gerekti. Büyükelçi Nicolini bile dik başlı olmaması, Engizisyoncuların kendisinden beklediği gibi davranması için kendisini uyarmıştı. Fakat Galileo yeminini çiğnememiş, yalan söylememişti. O, Katoliklerin inanması yasaklanmış bir şeye inanma noktasına gelmiş bir Katolikti sadece.